ağzımız
yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında haftanın son iş gününde sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 Haziran 2020 Cuma Dünya Çevre Günü. Doğayı seven, çevresini temiz tutan herkesin Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle kontrollü sosyal hayata geçiş yaptık. 2,5 aydır evden çalışanlar yavaş yavaş fiziksel mesafe kurallarına uyarak iş yerlerine dönüyorlar. Malum hayat devam ediyor. Çalışmak, üretmek, ekonominin çarklarını döndürmek gerekiyor. Uzmanlarsa dönüşlerin çalışanlar için olumlu olduğunu söylüyor. Hayatın seslerinde bugün klinik psikolog Alagün Belce Bahçe'yi canlı telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Kontrollü sosyal hayatın psikolojimize etkilerini konuşacağız. Her cuma olduğu gibi oyun yazarı hayalbaz İshak İkinci Tekgül gölgenin sesiyle bizlerle olacak. Gerçek dostluk konulu Karagöz Hacivat oyununu dinleyeceğiz. Hayatın sesleri başladı.
Al götür ya.
yaşadığım gençliğimi al götür nazlı yarını. Yağmur geceden al beni, yağmur seline sal beni, harcadığım gençliğimi al götür nazlı yarını.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, malumunuz dünyanın değişmeyen gündemi koronavirüs. Az sonra koronavirüsün insanların psikolojileri üzerine etkilerini konuşacağız. Telefon attığımızda klinik psikolog Alagün Belce Bahçı var. Sayın Bahçı, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız?
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür
ederim. Sağ olun, iyiyim. Çalışıyoruz. Normal düzene alışmaya çalışıyoruz.
Evet, Allah kolaylıklar versin.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Evet, biz de tüm insanlık olarak yeni düzene alışmaya, yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Kontrollü sosyal hayata geçtik bildiğiniz üzere. Bir taraftan da havalar ısınıyor, sıcak yaz günlerinde insanların en zorlandığı durum da herhalde şu maske takma meselesi olsa gerek.
Evet, evet.
Koronavirüsün hayatımıza pek çok etkisi oldu ama bugün sizinle psikolojik etkilerini konuşacağız. Öncelikle bu sürece dair sizden izlenimlerinizi alalım. Daha sonra psikolojilerimiz, insan psikolojisinde ne gibi etkilere sebep oldu? Buna geçelim. Virüs ülkemizde görülmesinden itibaren ne gibi değişikliklere sebep oldu?
Yani aslında böyle başlamak daha iyi oldu. Çünkü normale geçmeden önce anormal ne yaşadık aslında? Onu da kısaca konuşmak gerçekten iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu COVID-19 süreci son 3 aydır hiçbirimiz için tanıdık olmayan bir şey yaşıyoruz. Ve hepimizin hayat düzenleri değişti. Bunun da elbette bizim için duygusal boyutlarında bir takım olumlu ama daha çok olumsuz etkileri de olacaktır. Zor bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Belki en bunu zorlaştıran noktalardan biri tanıdık olmamasıydı bizler için. Çünkü daha öncesinde ya biz bunu nasıl yaşamıştık, elinizde nasıl bir deneyim vardı diyebileceğimiz bir şey değildi en başta pandemi süreci. Ve çok küresel düzeyde yaşadığımız için oldukça etkileri her yere uzanan bir aslında belki afet diyebileceğimiz bir dönemle de karşı karşıyayız. Bu şekilde tanımlayabileceğimiz bir dönem aslında.
Evet.
Nelere sebep oldu? Şu anda en çok gördüğümüz aslında hastalıktan dolayı yakınlarını kaybedenler, sevdiklerini kaybedenlerin bir yaz süreci devam ediyor oluyor. Kendisinin COVID hastalığına yakalanmasıyla birlikte gelişen bir takım psikolojik durumlar olabiliyor. Kronik hastalığı olanlar bu süreçten etkileniyorlar psikolojik olarak. Çünkü onlar çok daha riskli bir grupta ve daha yoğun bir karantina dönemi
geçirdiler. Evet,
karantina, izolasyon dönemi zaten başlı başına aslında bizim psikolojimizi etkileyecek bir şey. Çünkü biz aslında rutinlerimiz devam ettikçe, sosyal hayatımız devam ettikçe, insanlarla bağ kurdukça aslında psikolojik olarak güçlü kalırken şimdi bunun hiçbirini yapamıyor olduk son bir iki aydır, üç aydır. Dolayısıyla baktığımızda aslında pek çok noktada bir sürü psikolojik etkisini görebiliyoruz hayatlarımızda ve bizim üzerimizde.
Evet.
Onun için ama en fazla belki ortaya çıkan duygu hepimizde daha çok görülen kaygı, korku aslında en çok. Yani hastalık bana da bulaşır mı ya da sevdiğim birine bulaştırır mıyım? Özellikle sağlık çalışanlarının en yoğun yaşadığı duygulardan biri de buydu hepimizin bildiği gibi. Ya da dışarı çıktığımda işte bir şey olur mu? İşte bir yere değersem şu olur mu, farkında olmadan bir takım davranışlarımızda değişiklikler başladı. İşte el yıkamalarda önerilenden de fazla artışlar, evden hiç dışarı çıkmama mesela, her şeyi çok fazla yıkama gibi bir takım böyle davranışsal olarak da bizim için çok tanıdık olmayan şeyler gelişmeye başladı. Aslında baktığımızda epey bir şey yaşamışız.
Evet.
Yaşıyoruz da.
Evet. Bu el yıkama mevzusunda da önemli bir konu var. İlerleyen zamanlarda bu bir takıntı haline gelebilir mi? Daha fazla el yıkama.
Bu çok sorulan sorulardan biri aslında. Biz yine şeyi duyuyorum aslında bu sorunun altında. Hani tekrar normale dönebilecek miyiz? Yeniden hani bir kere yıkayıp bırakabilecek miyiz? O günler gelecek mi acaba gibi sorular. Eğer zeminde genelde gördüğünüz hani var olan bir kaygı varsa bunun arttığı olabiliyor. En azından şunu söyleyebilirim. Belki bazılarımız daha kolay bu geçiş sürecini yaşayabilirken bazılarımız için daha zor olabilir. Ama bu normalleşme sürecinin, yani şu içinde bulunduğumuz sürecin biraz daha ilerleyen dönemlerinde çok kalıcı bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü eski alışkanlıklarımıza daha kolay döneriz. Ama zaten bu konuyla ilgili bir zorlanmamız varsa burada bir şeyler daha uzun süre bazı kişilerde kalabilir, evet, bu dediğiniz şey.
Evet. Eskiden arkadaşlarla birlikte kafelere gidip bir şeyler içmek, işte lokantaya gidip bir şeyler yemek bizim için bir haz kaynağıydı. Şimdi ise işkence kaynağı olabilir, bizim için bir stres, bir korku kaynağı olabilir. Bunun için neler söylersiniz?
Şimdi tabii bu, yani belki son 3 aydır düşündüğümüz, yaşadığımız, duyduğumuz her şey bu kaygı ve korkuyu biraz besledi. Aslında bir miktar bu kaygının olması da gerekiyordu. Çünkü kendimizi korumamız, biraz evet izole olmamız, dışarı çıkmamamız gerekiyordu. Şimdi şu noktadan sonra evet dışarı çıkmak beraberinde bir sürü soruyu getiriyor. Ama hani bizim genelde kaygının davranışlarına yansıyan kısımlarında gördüğümüz şey yapmadıkça yapmıyor hale daha çok dönüştüğümüz. Bundan kaçındıkça daha fazla bu davranışların arttığı. Onun için genelde önerilen şeyler, eğer bir risk yoksa, önlemleri alabiliyorsanız ve kontrollü bir şekilde yavaş yavaş bunları yapmaya başlamakta başlarda iyi gelmese bile bir problem olmayacaktır. Hani o zorlasa bile devam etmek burada önemli olan. Bir süre sonra normalleşecektir diye düşünüyoruz aslında bu süreç. Yani bir işkence haline dönüşürse o zaman hepimiz için bir sorun demektir.
Evet.
Önemli olan bunların biraz üzerine gidip aşmak, ama önlemlerle tabii ki.
Evet. İnsanlar evlerinde işlerini yürütmeye başlamışlardı. Bir kısım insanlar evlerinden yürüttüler işlerini. Bu süreçte neler söylersiniz? Şimdi işlere dönüşler başladı.
Yani bu, ben çok önemsiyorum bu süreci. Çünkü iş hayatı dediğimiz şey yalnızca bir çalışmak veya gelir elde ettiğimiz bir iş değil aslında. İş çalışmak aynı zamanda üretmek, emek sarf etmek, bizi rutine sokan bir şey, hayatımızı düzenleyen bir şey. Ve aynı zamanda da aslında sosyal ilişkilerimizi de canlandıran bir şey iş hayatı. Dolayısıyla bizim daha çok gördüğümüz evde izole kalmak başlarda belki iyi gelse de, biraz dinlenmek, es vermek. Sonrasında insanların biraz daha, ya evet biz galiba iş yerinde daha mutluyuz, dikkatimizi daha iyi toplayabiliyoruz kanaatine gelmelerine sebep oldu. Onun için şu noktada işe dönmek sadece çalışmak değil. Ben iyi gelen tarafları olabileceğini de düşünüyorum. Hep beraber olmanın, birbirimizi görmenin, birbirimizle iletişim kurmanın, biraz bu yaşadığımız şeyleri paylaşmak, konuşmak, birbirimizden destek almak iyi gelebileceği gibi bazı noktalarda da işe dönmenin kaygı verici tarafları da var pek çok kişi için. Çünkü işte dışarı çıkmak, toplu taşıma kullanmak, kalabalıkların arasına karışmak, iş ortamına geri dönmek kaygı verici de olabilir. Böyle noktalarda da biraz galiba anlayışa ihtiyacımız var. Biraz karşımızdaki kişilerin de hassasiyetini göz ardı etmeden, işte kendimizin de önlemlerini almaya ihtiyacı var. Hem kendim için, hem karşımdaki iş arkadaşım için, beraber çalıştığım kişi için. Çünkü bir miktar hani zorlanabilecekler de var. Herkes çok da kolay dönmeyebiliyor bu süreci. Kaygısını yönetmekte zorlanabilir. Buralarda da galiba yine hem hani iş ortamında hem iş arkadaşlarımızın biraz destek vermeye ihtiyacı var diye düşünüyorum.
Evet. Hani uzmanlar diyorlar ya, günde 10 bin adım yürümek gerek sağlık için, çok önemlidir.
Evet, çok.
Çalışmak da psikolojimize iyi geliyor. Evet. Bunu diyebiliriz değil mi?
Tabii ki. Yani baktığımızda da ruhsal boyutta bir takım sorunlar görüldüğünde ilk önerilen şeylerden biri, özellikle depresyonda, hep harekettir. Hani bu herkesin bildiği bir şeydir. Hareket edin, yürüyüş yapın, dışarı çıkın, bir şeylerle meşgul olun. Bu bizim zihnimizi, bedenimizi, psikolojimizi canlı tutacak bir şey. Aslında bu pandemi sürecinde de hep bu önerildi. Yani bir şeyler yapın, evin içerisinde bir rutin oturtmaya çalışın. Ama sosyal hayat bizim bağlarımızı çok daha güçlendiren bir şey. İnsanlarla ilişki içinde kurduğumuz bağlar bize iyi gelen şeyler. Onun için elbette çalışmak, hareket etmek, üretmek, bir rutine, bir düzene dönmek. Sizin için bile yani işte saat 3'te benim programım başlıyor mesela. Bu bile bizi düzenleyecek bir şey aslında, değil mi?
Evet. Doğru.
O nedenle çok ama çok önemli bir şey iş hayatına dönmek. Dediğiniz gibi hani sıcaklarda da biraz zor gerçi. Her zaman yazın çalışmak daha zor olurdu ama sanki benim gördüğüm biraz daha motive artmış gibi.
Evet, olabilir. Zorluklara karşı mücadele insanı daha da güçlendiriyor derler. Hakikaten
evet.
Öyle.
Evet.
İnsan zorluklarla karşı karşıya kala kala daha da güç kazanıyor. Şimdi bu süreçte evet. Biz yetişkinler bu durumu idare edebiliyoruz ama bunun yanında çocuklar var. Çocuklara bu süreci anlatmak da bir hayli zor. Anne babalar bu süreci çocuklarına nasıl anlatabilirler?
Yani aslında çocuklar da çok büyük bir değişim yaşadılar. Çünkü işte okullarına gidenler online sisteme geçti ki bu hani genel herkesin kanaati çok da okul sıralarında olduğu gibi değildi hiç kimse için. Evde kalmak, işte yetişkinler için söylediğiniz şeyin benzeri aslında, yani enerjisini atamamak, arkadaşlarıyla oynayamamak, dışarı çıkamamak, bunlar da çok zor oldu. Çocuklara nasıl anlatılacağı kısmı yaş dönemiyle çok belirginleşen bir şey. Çünkü her yaşın anlayabileceği farklı bir dil ve yaklaşım var. O nedenle bu noktada sosyal alanda çalışan, işte psikososyal alanda çalışan uzmanlıkların bence yazılarını takip edebilirler, paylaşabilirler. Çünkü genel bir şey şu an söylemek çok zor. Yaş grubuna göre değişir. Yani psikologların, psikiyatrların, çocuklarla çalışanların açıklamalarını takip etmeye çok zengin kaynaklar geliştirildi bu dönemde çünkü. Ona göre bir açıklama yapmaları gerekir. Ama her ne olursa olsun mutlaka özellikle küçük yaşlarda anlatmaları, açıklamaları, yaşadığı durumlarla ilgili bilgi vermeleri ve duygularını paylaşmaları için fırsat vermeleri çok önemli. Özellikle küçük yaş çocuklarında masallar, resimler ve oyunlar çok işe yarar. Hı hı. Belki hani çok kısa bir bilgi bunu verebilirim.
Evet. Bunun yanında ben de ekleyebilirim. Kitap okumak, belki tabii. Onlarla birlikte oyunlar oynamak, eğitici
tabii
oyunlar. Değil mi?
Tabii ki. Bunlar zaten hani bu süreçte çok olması gereken şeyler ama daha çok bizim çocukların duygularını da duymaya çok ihtiyacımız var. Biraz kitap, işte resim, masallar, oyunlar, bunları duymamıza yardımcı olacak araçlar. Bunları mutlaka kullansınlar, konuşsunlar. Yani neler hissediyorsun, bu 2 ay, 3 ay senin için nasıl geçti? Şimdi nasılsın? Dışarı çıkarken sen ne hissediyorsun? Ben maske taktığımda sen ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Özellikle küçük yaş çocuklar için bunlar önemli olabilir.
Evet. Yaşadığımız zor durumlar karşısında bazı duygularımızı içimize atabiliyoruz. Öyle biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Yeri geliyor, Evet. Böyle bir yanardağ gibi patlayabiliyoruz. Bu pandemi döneminde de çektiğimiz sıkıntılar ileride başka psikolojik problemlere sebep olabilir mi?
Yani bazı dönemler gerçekten daha zorlayıcı olur. Genelde özellikle travma çalışırken, biraz benim daha çok uzmanlık alanım travma, söylenen şey şu olur hep: yaşadığımız değil aslında da başımıza gelen olay değil, bu olayı nasıl yaşadığımız travmanın oluşup oluşmayacağını biraz belirleyen ölçüttür. Onun için bazen evet uzun vadede etkilerinin görüldüğü de olur. Ama eğer bu dönemi biraz daha iyi geçirebilmişsek, destek alabilmişsek, evet biraz daha kolay geçer. Ama anlatmamak, sizin de dediğiniz gibi paylaşmamak, içe kapanmak, izole olmak bu dönemi daha zor geçirmeye sebep olur. Ve bu biraz daha uzar hakikaten. Kalıcı bir iz bırakır demeyelim. Ama evet, daha işte normalleşmesi, hayata dönmesi, her şey bittikten sonra bile geriye dönüp tekrar aynı olayı yaşıyormuş gibi hissettiği de olur gerçekten kişilerin. Ama kalıcı bir etki demeyelim, ancak zorlaştırır dediğiniz gibi.
Zorlaştırır, evet.
Böyle zamanlarda da destek alınması önerilir. Çünkü her zaman, her dönemden iyi geçemeyebiliyoruz. Destek almak, biraz ne yaşadığımızı anlamak, belki anlatmak iyi gelecek şeylerdir.
Evet. Bazı insanlarda bu kaygı oranlarının çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Önlemler çok fazla. Dolayısıyla beni duyabiliyor musunuz Sayın Bahçe?
Şimdi duyabiliyorum. Buyurun evet. Mustafa Bey.
Ölüm korkusu da olabilir mi bunun altında?
Tabii yani en çok kaygıda yaşadığımız şey bana bir şey olacak. Yani sevdiklerime bir şey olacak. Çünkü ölüm aslında hayattaki bizim için en belirsiz şey gibi. Nasıl bir şey? Zamanını da bilmediğimiz bir şey olduğu için çok temel bir kaygı herkes için, hepimiz için. Özellikle sağlık kaygısının altında en çok yatan şeylerden biri elbette ölüm korkusudur.
Peki. Sayın Bahçe, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur,
tabii
yardımcı
ki.
Olmuştur
çok
dinleyenlere.
Çok faydalı bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek
ben
dileğiyle.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.